Gazap üzümleri.
Ayrım 56.
Pek hoş bir işe benzemiyor dedi Tom. Benzemiyor ya. Hapisteki bu adam diyordu ki insan yine de elinden geleni yapar. Tek kollaman gereken şey ileriye doğru attığın her adımın biraz geri kayabileceğidir. Ama hiçbir zaman tam geri kaymaz. Onu kanıtlayabilirsin diyordu. Ve işte o zaman da haklı olduğun ortaya çıkar. Kayıpmış gibi gözükse bile aslında kayıp değildir yaptıkların diyordu. Tom laf dedi. Hep laf. Benim kardeşim eli al eli. Kız aramaya çıktı. Başka her şey vız geliyor. İki gün sürmez bulur bir kız. Gün boyu onu düşünür, gece boyu onunla sevişir. Ne ileri atılan adım umurundadır, ne geri kayması, ne de yana kayması. Elbette dedi Casey, elbette. O da yapmak zorunda olduğu şeyi yapıyor. Hepimiz öyleyiz. Dışarıda oturan adam çadırın kapağını açtı. Allah kahretsin, hiç hoşuma gitmiyor dedi. Casey ona doğru baktı. Ne oldu ki? Bilmiyorum, her yanım karıncalanıyor. Kedi kadar tedirginim. Ne varmış da? Bilmiyorum. Bir an bir şey duyuyorum gibime geliyor, sonra dinliyorum, duyacak bir şey yokmuş gibi oluyor. Sineklendim bir kere dedi kuru suratlı adam. Ayağa kalktı, dışarıya çıktı. Hemen dönüp çadırın içine başını uzattı. Kocaman kara bir bulut yaklaşıyor. Galiba fırtına kopacak. Onu karıncalandıran bu elektrik. Tekrar çıktı çadırdan. Öteki ikisi de kalkıp çıktılar. Case alçak sesle hepsi sinirli dedi. Polisler habire bizi nasıl dayaktan geberteceklerini, nasıl ülkeden süreceklerini söyleyip durdular. Beni lider diye bellemişler çok konuşuyorum diye. Kuru suratlı yine içeri baktı. Casey, o lambayı söndür dışarı gel. Bir şey var. Casey vanayı çevirdi. Fitil içeriye doğru çekildi. Puf dedi söndü. Casey el yordamıyla dışarıya çıktı. Tom onu izledi. Ne var diye sordu Casey alçak sesle. Bilmiyorum. Dinle. Kurbağa ciyaklamaları sessizliğe karışıyor. Onun bir parçası gibi oluyordu. Çekirgelerin tiz ıslığı duyulmaktaydı. Ama buna ek olarak başka sesler de geliyordu. Yolun bulunduğu taraftan belli belirsiz ayak sesleri, yamacın yukarısından toprakların ezilişi, derenin suyunun yarıldığını gösteren hafif fışırtı. Duyuyor mu, duymuyor mu anlamıyor insan diye avuttu Keyz onları. İnsanı kandıran bir şey, sinirli ediyor. Hepimiz sinirliyiz, anlaşılmıyor. Sen duyuyor musun Tom? Duyuyorum dedi Tom. Evet duyuyorum. Sanıyorum adamlar her taraftan birden geliyor. Buradan kaçsak fena olmayacak. Sıska adam fısıldadı. Köprünün altından kayıp şu yana. Hiç canım istemiyor çadırda bırakmayı. Gidelim dedi Keyz'im. Sessizce derenin ucuna doğru kaydılar. Köprünün kemeri önlerinde kapkaranlık bir mağara gibiydi. Casey eğildi, ilerledi. Peşinde Tom vardı. Ayakları suya girdi. 30 adım kadar gittiler. Solukları kavisi tavanda yankılanıyordu. Sonunda bir tarafa varıp doğruldular. Keskin bir çığlık duyuldu. İşte, çıktılar! İki güçlü ışık üstlerine çevrildi. Onları aydınlattı, gözlerini kör etti. Olduğunuz yerde kalın diye seslendi aynı ses karanlıklardan. İşte ta kendisi, ışık altındaki herif, ta kendisi. Casey görmeyen gözlerle ışığa doğru bakıyordu. Hızlı hızlı solumaktaydı. Dinleyin beni dedi. Sizler ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Çocukların açlıktan ölmesine yardımcı oluyorsunuz. Kes sesini kızıl orospu çocuğu. Kısa kalın bir adam ışığa çıktı. Elinde yepyeni beyaz bir kazma vardı. Casey devam etti. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Tıknaz adam kazmayı savurdu. Casey eğilerek kendini kurtarmaya çalıştı. Demir kafasının yan tarafına indi. Tok bir sesle kemiği yardı. Casey yanlamasına devrilip ışığın alanından çıktı. Hay Allah George, galiba öldürdün herifi. Feneri tut şuna dedi George. Hak etmişti pezevenk. Fenerin ışığı indi, dolandı, arandı. Sonunda Casey'nin parçalanmış kafasını gösterdi. Tom başını eğip papaza baktı. Işık tıknaz adamın ayakları üzerinden kaydı. Sonra kazmayı aydınlattı. Tom sessizce fırladı. Kazmayı adamın elinden çekip aldı. İlk vuruşunun boşa gittiğini kendisi de anladı. Omuza gelmişti. Ama ikincisinde amansız darbe kafayı buldu. Tıknaz adam yere çökerken peş peşe 3 darbe daha buldu aynı kafayı. Işıklar çevrede raks edip duruyordu. Çığlıklar, koşan ayak sesleri, çalıların yarılışı duyuldu. Tom yere serilmiş yatan adamın tepesindeydi. O sıra bir coptonun kafasına indi. Yalnızca sıyırdı. Bu vuruşu bir elektrik şoku gibi hissetti Tom. Birden 2 büklüm olup dere boyunca koşmaya başladı. Peşindeki ayak seslerinin suya basışını duyuyordu. Bir anda yan dönüp oradaki yeşil çalılara doğru tırmandı. Zehirli meşe sarmaşıklarının arasına yattı. Hiç hareket etmedi. Ayak sesleri yaklaştı. Fener ışıkları derenin tabanında oynaştı. Hiç hareket etmedi. Tom çalıların arasından daha yukarılara tırmandı. Kendini bir meyve bahçesinde buldu. Seslenişlerini hala duyuyordu. Derenin içinde arama devam etmekteydi. Yine eğildi, sürülmüş topraklar üzerinden koştu. Ayağının altında toprak topakları kayıyor, yuvarlanıyordu. İleride tarlanın sınırını çizen çalıları, sulama hendiğinin kenarında yükselen tümseyi gördü. Çiti tekrar geçti. bağların ve kara böğürtlenlerin içine atladı. Orada hiç hareketsiz soluk soluğa yattı. Hiçbir şey hissetmeyen suratını burnunu elledi. Burnu ezilmiş, çenesinden aşağıya kanlar damlıyordu. Aklı başına gelinceye kadar orada yüzüstü yattı. Sonra yavaşça hendiğin kenarına emekledi. Yüzünü soğuk suyla bir iyi yıkadı. Mavi gömleğinin eteğini yırtıp suya batırdı. Yırtılmış yanağını burnuna bastırdı. Su yaraları yakıyor, sanki batıyordu. Kara bulut gökyüzünden kayıp geçmişti artık. Yıldızların ilerisinde bir kara lekeydi. Gece yeniden sessizleşmişti. Tom suyun içine basmaya çalıştı. Derin olduğunu, ayağının yere değmeyeceğini anladı. İki çırpınışta kendini karşı tarafa attı, yukarı tırmandı. Giysileri üstüne yapışıyordu. Yürürken pabuçlarından faşır faşır sesler geldi. Oturdu, ayakkabıları ayağından çıkarıp içlerindeki suları boşalttı. Pantolonunun kıçını, ceketini büke büke sıktı, tekrar giydi. Otoyol kenarında fener ışıklarının oynaştığını, hendekleri taradığını gördü. Papuçlarını giydi, biçilmiş tarlaya girip dikkatli ilerledi. Artık papuçları fışırdamıyordu. Tarlanın öbür yanını içgüdüyle buldu ve sonunda yola çıkabildi. Evlerin bulunduğu alana çok dikkatli yaklaştı. Bir ara nöbetçilerden biri ses duyar gibi oldu. ''Kim var orada?'' diye seslendi. Tom kendini yere attı, olduğu pozda dondu. Fenerin ışığı biraz yukarıdan geçti. Yavaş yavaş cihotların kapısına doğru emekledi. Kapının menteşeleri gıcırdadı. Anna'nın sesi sakin, dengeli, uykuyla ilgili olmayan bir sesti. ''Ne oldu?'' ''Benim, Tom.'' Yatıp biraz uyusa niye dersin? El dönmedi daha. Bir kız bulmuş olmalı. Uyu sen dedi Anna alçak sesle. Şuraya pencerenin altındaki yere yat. Söylenen yeri buldu. Elbiselerinin hepsini çıkardı. Çırılçıplak kaldı. Battaniyesinin altında titreyerek yatıyordu. Uyuşan yüzünde duyular yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bütün başı zonklar oldu. El bir saat sonra geldi. Usul usul ilerlerken Tom'un giysilerine bastı. Şşş dedi Tom. El uyanık mıydın diye sordu. Nasıl ıslandın böyle? Şşş dedi yine Tom. Sabaha anlatırım. Baba sırt üstü döndü, horultuları odayı doldurdu. Üşümüşsün dedi El. Şşş uyu sen. Odanın küçük penceresi gökyüzüne karşı daha griydi. Tom uyumadı. Yaralı yüzünün sinirleri uyuşukluktan kurtuldu, zonklamaya başladı. Elmacık kemiği ağrıdı, kırık burnu şişti, onu kıvrandıracak bir acıyla sızlamaya başladı. Yıldızların giderek aşağıya doğru kaydığını, sonra görünmez olduğunu gördü. Arada sırada bekçilerin ayak seslerini duydu. Sonunda uzaktan horozların öttüğü duyuldu. Pencere yavaş yavaş aydınlandı. Tom parmaklarının ucunu şiş suratına dokundurdu. Bu kıpırtıyla El homurdandı, uykusunda bir şeyler mırıldandı. Derken şafak söktü. Birbirine yakın evlerde bir harekettir başladı. Değnekler kırıldı, kapkacak tangırdadı. Sabahın gri ışığında Anna birden doğrulup oturdu. Tom onun uykudan şişmiş yüzünü görebiliyordu. Anna pencereye doğru uzun uzun baktı. Sonra battaniyeyi üzerinden attı, elbisesini buldu. Oturduğu yerde elbiseyi başından geçirdi, kollarını havaya kaldırıp eteklerin beline doğru düşmesini sağladı. Ayağa kalktı. Eteklerini ayak bileklerine doğru çekti. Sonra yalın ayak dikkatle pencereye doğru yaklaştı, dışarıya baktı. Giderek güçlenen ışıklara bakarken parmakları çabucak saçlarının örgüsünü açtı, eliyle şöyle bir taradı, yeniden ördü. Sonra ellerini göğsünde kenetledi. Bir an başını eğip sessiz durdu. Yüzüne dışarının aydınlığı düşmüştü. Döndü, şiltelerin arasındaki boşluklara dikkatle basa basa lambayı buldu. Şişe gıcırdadı, Anna fitili yaktı. Baba yerinde döndü. Gözlerini kırpıştırarak ona baktı. O sordu. Baba, daha paran var mı? Ha, evet var. 60 centlik fiş yazdılar. Kalk da biraz unla yağ al, çabuk ol. Baba esnedi. Belki dükkan açılmamıştır. Söyle açsınlar. Kursağınıza bir lokma bir şey girsin, işe çıkacaksınız. Baba zar zor tulumunu giydi. Üzerine pas rengi ceketini geçirdi. Sendeleyerek kapıdan çıktı. Bir yandan esniyor, geriniyordu. Çocuklar uyanmıştı. Battaniyelerinin altında fare gibi seyrediyorlardı olup biteni. Solgun ışık artık odayı doldurmaktaydı. Ama rengi yoktu ışığın. Güneş doğmamıştı daha. Anna şiltelere doğru baktı. John amca uyanıktı. El derin derin uyuyordu. Anna'nın gözleri Tom'a döndü. Bir an baktı ona, sonra hızla yaklaştı. Tom'un suratı şişmiş morarmıştı. Dudaklarında çenesinde kanlar kurumuş, yanağındaki yırtığın kenarları büzülmüş, gerilmişti. Tom diye fısıldadı. Ne oldu? Şşş dedi Tom. Hızlı konuşma. Kavgaya karıştım. Tom. Çarem yoktu anı. Oğlunun yanına diz çöktü. Başın dertte mi? Tom'un cevap vermesi epey uzun sürdü. Evet dedi. Dertte. İşe çıkamam. Saklanmam gerek. Çocuklar elleri ve dizleri üzerinde yaklaştılar. Meraklı gözlerle baktılar. Ne olmuş ona anı? Şşş dedi Anna. Gidip yıkanın. Sabun yok. Suyla yıkanın. Tom'a ne olmuş? Susun bakayım. Kimseye de söylemeyin. Geri geri gidip duvarın dibine çömeldiler. Kimsenin kendileriyle meşgul olmayacağının farkındaydılar. Ana sordu. Durum kötü mü? Burnum kırık. Yani olayı demek istedim. Evet, kötü. En gözlerini açtı, Tom'a baktı. Vay canına, neye bulaştın sen? John amca da ne oluyor diye sordu. O sıra baba içeri girdi. Bütün gece açıkmış dedi. Küçük bir torba onunla bir paket yağı yere ocağın yakınına koydu. Ne var diye sordu. Tom bir an tek dirseği üzerinde doğruldu. Sonra yine sırt üstü yattı. Tanrım, hiç halim yok. Bir tek kere anlatırım. Bari hepinize birden anlatayım. Çocuklar ne olacak? An onlara baktı. Duvarın dibine büzülmüşlerdi. Gidin yüzünüzü yıkayın. Bırak dedi Tom. Onların da duyması gerek. Bilmeleri gerek. Bilmezlerse ağızlarından bir şey kaçırırlar. Neler oluyor diye sordu baba. Anlatıyorum. Dün gece o bağırtıların ne olduğunu anlamak üzere çıktım ve Casey'e rastladım. Papaza mı? Evet baba, papaza. Ama Grev'in elebaşılığını yapıyordu. Onu aramaya geldiler. Kim geldi? Bilmiyorum. O gece bizi yoldan çevirenler gibi adamlar. Ellerinde kazmalar vardı. Durakladı. Onu öldürdüler. Kafasını parçaladılar. Ben oracıkta duruyordum. Çileden çıktım. Kazmayı adamın elinden kaptım. Boş gözlerle karanlığa, fener ışıklarına bakıyordu konuşurken. Sonra vurdum adamı. Ananın soluğu boğazına tıkanıverdi. Baba kazık kesildi. Öldürdün mü onu diye sordu alçak sesle. Bilmiyorum. Çileden çıkmıştım. Öldürmeye çalıştım ama... Ana, gördüler mi seni dedi. Bilmiyorum, bilmiyorum. Herhalde üzerimiz ışık tutuyorlardı. Ana bir an onun gözlerine baktı. Baba dedi, birkaç sandık kır, kahvaltı etmemiz gerek. Siz işbaşı yapın. Ruthie Winfield. Kimse size bir şey sorarsa Tom hasta, anladınız mı? Eğer söylerseniz onu hapse atarlar, duydunuz mu? Evet Ana. Gözün üstlerinde olsun John. Kimseyle konuşmalarına izin verme. Baba eşyaların bulunduğu sandığı kırarken oda hamuru tuttu. Kahveyi kaynamaya koydu. Hafif tahtalar hemen ateş aldı. Gürleyerek yanmaya başladı. Alevleri bacaya saldırdı. Baba sandığı kırmayı bitirdi. Tom'un yanına geldi. Casey iyi adamdı. Ne diye kalktı da karıştı o tür işlere? Tom ifadesiz bir sesle, buraya sandığı 5 sente çalışmaya gelmişler dedi. Biz de o kadar alıyoruz. Öyle. Bizim yaptığımız grevi kırmak oldu. Onlara sonradan 2,5 sent vermişler. Onunla karın doymaz. Biliyorum dedi Tom bitkin bir sesle. Onlar da onun için grev yapmış. Sanıyorum dün gece o grevi dağıttılar. Bugün bize de 2,5 sent verirler herhalde. Vay orospu çocukları. Öyle. Baba, anlıyorsun değil mi? Casey hala da iyi adamdı. Allah kahretsin. O sahne gözümün önünden gitmek bilmiyor. Kafası yarılmış yerde yatıyor, kanları akıyor. Tanrım. Elini gözlerine kapadı. Peki ne yapacağız dedi John amca. El ayağa kalkıyordu. Vallahi Tanrı şahidim olsun, ben biliyorum ne yapacağımı. Ben kaçıp kurtuluyorum buradan. Öyle bir şey yapmaya kalkamazsın el dedi Tom. Artık sana ihtiyacımız var. Gidecek olan benim. Ben bir tehlikeyim artık. Ayağa kalkabildiğim an benim gitmem gerek. Ana sobayla uğraşıyordu. Başını yarı çevirmiş bir yandan dinliyordu. Yağı tavaya attı. Cızırdamaya başladığı zaman içine hamurdan bir kaşık koydu. Tom devam etti. Kalman gerek el. Kamyona senin bakman gerek. Vallahi hiç hoşlanmıyorum bu durumdan. Çare yok el. Kendi ailen. Onlara yardım edecek bir sen varsın. Ben onlar için bir tehlikeyim. El öfkeyle homurdandı. Ne diye bir garajda iş bulmama izin verilmiyor anlamıyorum. Belki daha sonra. Tom'un bakışları onun biraz arkasına doğru kaydı. Orada Razov Sharon'ı şiltesinde yatar gördü. Gözleri koskocaman fincan gibi açılmıştı. Kaygılanma diye seslendi Tom ona. Sakın dertlenme. Bugün süt geliyor sana. Kız gözlerini yavaşça kırpıştırdı. Ona cevap vermedi. Baba, bilmemiz gerek Tom dedi. Bu herifi öldürmüş müsündür dersin? Bilmiyorum. Karanlıktı. Birisi kafama vurdu. Bilmiyorum. Umarım. İnşallah öldürmüşümdür o hayvanı. Tom diye bağırdı Ana. Öyle konuşma. Sokaktan birçok arabaların ağır ağır geçmekte olduğu duyuldu. Baba pencereye yürüyüp dışarı çıktı. Bir yığın yeni insan geliyor çalışmaya dedi. Tom herhalde grevi sahiden çökerttiler diye fikir yürüttü. Sanırım bugün 2,5 sentten başlayacaksınız. Ama insan motor gibi çalışsa yine de karnını doyuramaz. Biliyorum dedi Tom. Yere dökülen şeftalilerden yiyin. Biraz tok tutar sizi. Ana hamuru tavada çevirip kahveyi karıştırdı. Beni dinleyin dedi. Ben bugün mısır unu alıyorum. Hepimiz mısır lapası yiyeceğiz. Benzine yetecek para birikince buradan çekip gideceğiz. İyi bir yer değil burası. Tom'u da ortalarda yalnız bırakamam. Olmaz öyle şey. Yapamazsın Ana. Söylüyorum size. Ben bir tehlikeyim sizler için. Ana'nın çenesinde kararlı bir ifade vardı. Öyle yapacağız. Gelin şunları yiyin, sonra iş başına gidin. Ben bulaşıkları bitirir bitirmez arkanızdan gelirim. Biraz para kazanmak zorundayız.
Ayrım sonu.